Ayrım 31. Yaşanmayan Zaman, Özgürlük Yolları 2, Jean-Paul Sartre. Sayfa 259. 26 Eylül Pazartesi. Saat 4.30. Herkes göğe bakıyor, ben de bakıyorum. Dumur, rötarı yok dedi. Kodak'ını çıkarmıştı bile. Göğe baktı, güneşten yüzünü buruşturdu. Uçak bazen siyah, bazen pırıl pırıl büyüyor ama sesi değişmiyor, dolu dolu. İşitilmez zevkli bir güzel ses. İtmeyin diyorum. Hepsi arkamdalar, birbirlerini itiyorlar. Dönüp bakıyorum, başlarını geri atmışlar. Yüzlerini buruşturuyorlar. Güneş altında yemyeşil hepsi. Gövdelerinin göze görünmeyen hareketleriyle kımıldıyorlar. Kolu bacağı koparılmış kurbağalar gibi. Dumur, gün gelecek, burunlarımız böyle havada cephenin birinde olacağız dedi. Ama tabii sırtımızda haki giysiyle, uçakta bir Messerschmitt olacak. Çok da yakın değil dedim. Bu kaba herifle. Uçak gökte daireler çiziyor, iniyor, iniyor, toprağa çarpıyor, kalkıyor, tekrar çarpıyor, çimenlerin üzerinde zıplaya zıplaya koşuyor, duruyor. Uçağa doğru koşuyoruz. 50 kişiyiz. Saro bizden önde koşuyor. İki büklüm, çimende ayaklarını burkarak koşan bir düzine melon şapkalı adam var. Herkes duruyor, uçak hareketsiz, sessizce bakıyoruz. Uçağın kapısı hala kapalı. İçeride hepsi ölü sanki. Mavi kot pantolonlu bir adam merdiveni getiriyor, uçağa dayıyor, kapı açılıyor. Merdivenden bir adam iniyor, sonra bir başkası, sonra Daladier. Kalbim beynimin içinde atıyor. Daladier omuzlarını kaldırıyor ve başını eğiyor. Saro ona yaklaşıyor, sesini duyuyorum. Evet, ne oldu? Daladier elini cebinden çıkarıyor ve belirsiz bir hareket yapıyor. Başı önünde dalıyor, kalabalık üstüne doğru atılıyor ve onu kapatıyor. Kıpırdamıyorum. Hiçbir şey söylemeyeceğini biliyorum. General Gamelin uçaktan atlıyor. Canlı, hareketli, güzel çizmeleri ve buldogünkine benzer bir kafası var. Genç ve haşim bir tavırla önüne bakıyor. Saro, evet ne oldu diyor. Generalim, savaş mı? Tanrı yardımcımız olsun diyor general. Ağzım kuruyor, kupkuru oluyor, öleceğim. Dumura bakıyorum. Ben tüyüyorum. Resimleri sen çek. Kapıya kadar koşuyorum. Caddede koşuyorum. Bir taksi çeviriyorum. Luma'ya diyorum. Şoför gülümsüyor. Ona bakarak gülümsüyorum, soruyor. Ne haber yoldaş? Yanıt veriyorum. Tamam. Boku yediler bu kez. Bu kez paçayı kurtaramazlar. Taksi son hızla gidiyor. Evlere ve insanlara bakıyorum. İnsanlar bir şey bilmiyorlar. Taksiye dikkat etmiyorlar bile. Ve taksi bir şeyler bilen birini götürerek aralarından geçip gidiyor. Başımı kapının camına dayıyorum. İçimden onlara işin olup bittiğini haykırmak geliyor. Taksiden fırlıyorum. Parayı veriyorum. Merdivenleri yıldırım gibi çıkıyorum. Hepsi oradalar. Dupre, Charvel, Renard ve Chabot. Gömleklerinin kollarını kıvırmışlar. Renard sigara içiyor, Charvel yazıyor. Dupre pencereden bakıyor. Bana şaşkın gözlerle bakıyorlar. Onlara, çocuklar diye bağırıyorum. Kalkın, hadi çabuk, kafa çekmeye gidiyoruz, hadi hadi. Hala bana bakıyorlar. Charvel başını kaldırmış bakıyor. Oldu, oldu, savaş, savaş, hadi kalkın. Kafa çekmeye gidiyoruz, içkiler benden. Şapkanız çok güzel dedi ev sahibi. Flossie değil mi dedi. Holdeki aynaya bakıyordu. Memnun bir sesle tüyleri de var dedi. Ev sahibi evet ya dedi. Sonra devam etti. Odanızda biri var. Madeline odanızı toplayamadı. Biliyorum dedi Flossie. Zarar yok, ben toplarım. Merdiveni çıktı, kapıyı itti, odasına girdi. Panjurlar kapalıydı. Oda gece gece kokuyordu. Flossie döndü, kapıyı sessizce çekerek kapadı ve 15 numaranın kapısını vurdu. Zu'nun kısık sesi, kim o diye sordu. Benim, Fossi. Zu kapıyı açtı, üzerinde yalnızca donu vardı. Çabuk gir. Flossie girdi. Zu saçlarını geriye savurdu, odanın ortasında durdu ve kocaman göğüslerini sütlerine sokmaya çalıştı. Flossie Zu'nun koltuk altlarını tıraş etmesi gerektiğini düşünüyordu. Yeni mi kalkıyorsun diye sordu. Sabahın altısında yattım dedi Zu. Ne var? Flossie, gel dedi. Jigolomu gör. Neler yumurtluyorsun kız? Gel jigolomu gör. Zu sırtına bir sabahlık aldı ve Flossie'nin peşi sıra dışarı çıktı. Flossie işaret parmağını dudaklarına yapıştırarak "Sus," dedi. Sonra onu odaya soktu. "Hiçbir şey görmüyorum," dedi Zoo. Flossie onu itti ve fısıldadı. "Bak." İkisi birden yatağa doğru eğildiler. Zoo sessizce gülmeye başladı. "Vay canına," dedi. "Vay canına. Bu daha çocuk be. Adı Philip. Ne güzel çocuk." Philip uyuyordu. Sırt üstü yatmıştı. Bir meleğe benziyordu. Flossie onu öfkeyle karışık bir hayranlıkla seyretti. "Benden bile beyaz," dedi Zoo. Flossie, "Daha hiç kadına gitmemiş," dedi. Zoo ona yan yan bakarak "gitmemişti," dedi. "Ne? Sen hiç kadına gitmemiş diyorsun. Ben de gitmemişti diyorum." "Ha, evet, ama hiçbir değişiklik olmadı galiba. Hadi sen de." Flossie haşin bir sesle, "Gecenin ikisinden beri böyle uyuyor," dedi. Philip gözlerini açtı, üzerine eğilen kadınlara baktı. "Hi," dedi ve birden yüzüstü döndü. "Bak," dedi Flossie, yorganı çekti. Vücut çırılçıplak, bembeyaz meydana çıktı. Zoo'nun gözleri döndü. "Miyam miyam," dedi. "Kapa şunu yoksa elimden bir kaza çıkacak." Flossie çocuğun dar kalçalarını, incecik, genç, gergin kaba etlerini usulca okşadı. Sonra için çekerek yorganı örttü. "Bana bir Noali Cassis verin," dedi birden şat. Sandalyeye yığılır gibi oturdu. Mendiliyle alnını kuruladı. Buradan döner kapının camlarından yazıhanesinin holünü görebiliyordu. Neo'ya, "Ne içersiniz?" diye sordu. "Bana da Noali Cassis," dedi Neo. Garson döndü, yürüdü. Neo seslendi. "Bir de informasyon getirin." Bir an sessizce birbirlerine baktılar. Sonra Neo birden ellerini havaya kaldırdı, inledi. "Ay, ay," dedi. "Ay, ay. Vah bir ben şahsçığım vah." "Öyle ya," dedi bir ben şahs. "Öyle ya." Garson kadehleri doldurdu, gazeteyi Neo'ya uzattı. Neo borsa haberlerine baktı, yüzünü buruşturdu. "Kötü," dedi. "Tabii. Nasıl olsun istiyorsunuz?" "Hepsi Hitler'in nutkunu bekliyor." Birben Schatz keyifsiz bakışlarını duvarlarda, aynalarda dolaştırdı. Bu serin ve dinlendirici kahveyi severdi eskiden beri. Şimdi kendini burada rahat ve mutlu hissedemediği için sinirleniyordu. "Beklemekten başka yapacak şey yok," dedi. Daladier elinden geleni yaptı. Chamberlain elinden geleni yaptı. "Şimdi artık beklemekten başka çare yok. İstemeye istemeye yemek yiyeceğiz. Sonra saat 8:30 oldu mu, Mahut Nutku dinlemek için radyoyu açacağız." Birden masaya bir yumruk indirerek sesini yükseltti. "Neyi bekleyeceğiz? Bir adamın keyfini. Bir tek adam. İşler berbat. Borsa alt üst sallanıyor. Büroda adamlarımın hepsi akıllarını oynattı. Zavallı Si askere gitti. Bir adamın yüzünden. Savaşla barış onun iki dudağının arasında. İnsanlık adına utanç duyuyorum bundan." Brune kalktı. Madame Somboli'ye ona bakıyordu. Hoşuna gitmiyor denmezdi. Sevişirken nasıl zevk verirdi kim bilir? Erkekçe, rahat, telaşsız, bir köylü ağırlığı ile sevişirdi mutlak. "Kalmaz mısınız?" dedi. "Beraber yemek yerdik." Radyoyu işaret ederek güldü. "İştahınızı açmak için de size Hitler'in sesini ikram ederim." Brune, "Saat 7'de bir randevum var," dedi. "Hitler'in nutkuna gelince umrumda bile değil Hitler." Madame Samboli'ye ona anlamadan baktı. "Eğer kapitalist Almanya yaşamak istiyorsa," dedi Brune, "ona Avrupa pazarlarının tümü gereklidir. Onun için de sanayi alanındaki rakiplerini silah zoruyla bile olsa mutlak ortadan kaldırması kaçınılmaz." İnandırıcı bir sesle ekledi. "Almanya savaşmak zorundadır, savaşacaktır. Savaşması ve savaşı kaybetmesi gerek. Hitler eğer 1914'te ölmüş olsaydı, biz şimdi bulunduğumuz bu noktaya gelmiş olamazdık." Madame Somboli'ye boğazına düğümlenen bir yumrukla "Öyleyse, öyleyse," diye kekeledi. "Bu Çek hikayesi bir blöf değil." Brune, "Belki Hitler'in kafasında bir blöf hala," dedi. "Ama Hitler'in kafasının içindeki hiç önemli değil artık. Hiç önemli değil." "Henüz iş işten geçmedi," dedi bir ben şahs. "Savaş önlenebilir. İstese engel olabilir. Bütün kozlar onun elinde. İngiltere savaş istemiyor. Amerika fazla uzak. Polonya onunla birlik. İstese yarın dünyaya egemen olabilir. Tek kurşun atmadan." Çekler İngiliz-Fransız planını kabul ettiler. Bu planı kabul etmesi yeter. Bunu yaparak iyi niyetini kanıtlarsa. Artık geri dönemez dedi Brune. Bütün Almanya arkasında onu itiyor. Biz geri dönebiliriz ama dedi Madame Sombolye. Brune ona baktı, gülmeye başladı. Ha sahi dedi, siz barışçısınız değil mi? Neo kutuyu ters çevirdi, dominolar masanın üzerine döküldü. Aman aman, ben Hitler'in iyi niyetinden de korkarım. Bu hareketin ona sağlayacağı onuru bir düşünün. Birben Schatz'a doğru eğilmiş, kulağının dibinde fısıldayarak konuşuyordu. Birben Schatz irkildi, geri çekildi. Neo ellerini havada oynatarak insanın burnunun dibine sokulmadan bir komplo hazırlıyormuşçasına sinsi, fısıl fısıl konuşmadan üç kelime söyleyemezdi. İngiliz-Fransız planını kabul etmiş olsa 3 aya kalmaz Doriot iktidara gelir. Birben Schatz omuz silkti. Doriot dedi. Doriot. Doriot ya da başkası. E peki sonra? Noel sesini biraz daha alçaltarak e peki biz dedi. Birben Schatz adamın kalın bereli dudağına baktı ve öfkenin kulaklarını ısıttığını duydu. Kuru bir sesle. Her şey savaştan iyidir dedi. Mektubunuzu verin. Küçük postaya atsın. Zarfı masanın üzerine bir tencereyle bir çinko tabağın arasına koydu. Mademoiselle Yvette Serguin, 12, Megisseri Caddesi, Laon. Odette yan gözle adrese baktı ama hiçbir şey söylemedi. Büyük bir paketi sicimle bağlamaya uğraşıyordu. Hah dedi. Hah işte oldu. Şimdi bitiyor. Acele etmeyin. Mutfak beyaz ve temizdi. Bir laboratuvar. Reçine ve deniz kokuyordu. Piricin göğsünü koydum dedi Odette. Biraz da jöle. Seversiniz çünkü. Sonra birkaç dilim çavdar ekmeğiyle jambonlu sandviç. Termosta şarap var. Orada işinize yarar. Matthew genç kadının bakışlarını arıyordu ama Odette gözlerini paketten ayırmıyor, çok meşgul görünüyordu. Bir koşu büfeye gitti, bir parça sicim kesti, gene koşarak paketine döndü. İyice sağlamca bağlandı dedi Matthew. Hizmetçi gülmeye başladı, Odette yanıt vermedi. Sicimi ağzına almıştı, dudaklarıyla sımsıkı tutuyordu. Paketi dikkatle çevirdi. Reçine kokusu birden Matthew'un genzine doldu ve Matthew'a önceki günden beri ilk kez çevresinde arayacağı, özleyeceği bir şey varmış gibi geldi. Boşu mutfaktaki sakin öğle sonuydu. Sakin, huzurlu ev işleriydi. Yere çinilerin üzerine ekmek ufağı gibi saçılan o storun dilim dilim kestiği ikindi güneşiydi. Ve belki bütün bunların ötesinde çocukluğuydu ve o her zaman kesinlikle reddettiği bir takım sakin ve alelade işlerle dolu alelade yaşamdı. Parmağınızı şuraya basın dedi Odette. Yaklaştı. Odette'in ensesi üzerinden eğildi. Parmağını ipin üzerine koydu. Ona 3-5 sevgi sözcüğü söyleyebilmek isterdi. Ama Odette'in sesi sevecenliği çağırır görünmüyordu. Gözlerini Matthew'ya kaldırarak sordu. Haşlanmış yumurta ister miydiniz? Cebinize bile koyabilirsiniz yumurtayı. Genç bir kız gibiydi Odette. Onu özlemeyecekti. Belki de Jack'ın karısı olduğu için. Bu alçak gönüllü yüzü çabucak unutacağını düşündü. Ama gene de gidişinin onu biraz olsun dertlendirmesini isterdi. Hayır teşekkür ederim. Haşlanmış yumurta istemiyorum. Paketi eline koydu. İşte dedi. Güzel bir paket. Matthew, beni istasyona kadar geçireceksiniz dedi. Değil mi? Odette başını salladı. Jack gelecek dedi. Sanıyorum son dakikada sizinle yalnız kalmayı tercih ediyor. Öyleyse hoşça kalın dedi Matthew. Bana yazacak mısınız? Utanırım. Çocuk gibi mektup yazarım çünkü. İmla hatalarıyla. Hayır, ben size öteberi yollayacağım. Yazmanızı tercih ederim. Peki öyleyse sardalya kutularıyla sabun poketleri arasına ara sıra 2 satırlık mektuplar koyarım. Matthew elini uzattı ve genç kadın çabucak elini sıktı. Yakıcı kupkuru bir eli vardı. Ne demek istediğini kendi pek bilmeden yazık diye düşündü. İnce uzun parmaklar elin içinden sıcak bir kum gibi süzüldü kaçtı. Odette gülümsedi ve mutfaktan çıktı. Jack salonda radyonun önünde yere çökmüştü. Düğmeleri karıştırarak radyoda bir şeyler arıyordu. Matthew kapının yanından geçti ve ağır ağır merdiveni çıktı. Oradan mutfaktan uzaklaştığı için memnundu. Odasına gireceği sıra arkasında zor işitilen bir gürültü duydu ve döndü. Odette. En üst basamakta durmuştu. Yüzü solgunda ona bakıyordu. Odette dedi Matthew. Karşılık vermedi. Kımıldamadan bakıyordu. Yüzünde sert bir ifade vardı. Matthew tekrar Odette diye seslendi. Odette yaklaştı. Yüzünde o güne kadar hiç görmediği şaşkın ve tuhaf bir anlam vardı. Güle güle dedi. Ta yanında duruyordu. Yakınında. Gözlerini kapadı ve birden sıcak dudaklarını Matthew'un dudaklarına değdirdi. Matthew onu kollarına almak için ani bir hareket yaptı ama genç kadın sıyrılıp kaçtı. O günlük alçak gönüllü tavrını almıştı bile. Başını çevirip bakmadan merdiveni indi gitti. Matthew odasına girdi, paketi valizine koydu. Valiz öylesine doluydu ki kapatabilmek için diziyle üzerine abanmak zorunda kaldı. Ne oluyor diye sordu Philip. Sıçrayarak doğrulmuştu. Flossie'ye korkudan büyümüş gözlerle bakıyordu. Flossie, hiçbir tanem dedi. Benim Flossie. Philip elini alnına götürerek başını yastığa bıraktı, inledi. Başım ağrıyor. Flossie küçük komodinin çekmecesini açtı ve bir tüp aspirin çıkardı. Dolaptan bir bardakla bir şişe perno aldı. Cilalı masanın üzerine koydu. Kocaman koltuğa yığılır gibi oturdu. Uçağın gürültüsü hala beyninde uğulduyordu. Kendini toparlayabilmek için bir çeyrek vakti vardı. Tas tamam bir çeyrek. Bardağa perno doldurdu, masanın üzerinden sürahiyi aldı, bardaktaki içkinin üzerine su ekledi, sıvı kımıldadı ve dalga dalga gümüş rengine döndü. Alt dudağına yapışık sigara izmaritini çekip aldı ve çöp sepetine fırlattı. Elimden geleni yaptım, içini boşalmış hissediyordu, düşündü. Fransa, Fransa ve pernodan bir yudum içti. Elimden geleni yaptım, şimdi sıra Hitler'de. Bir yudum perno içti ve dilini şaklattı. Şimdi Fransa'nın durumu kesin olarak belli oldu diye düşündü. Yorgundu. Bacaklarını masanın altına doğru uzattı ve bir çeşit iç rahatlığıyla düşündü. Beklemekten başka bir şey yapamam. Herkes gibi. Zarlar atılmıştı. Onlara Çekoslovakya'ya bir tecavüzde bulunduğu takdirde Fransa taahhütlerini yerine getirmek zorunda kalacaktır demişti. Chamberlain, eğer koşullar Fransız askerini Almanya'ya karşı harekete geçirmek zorunda bırakırsa, İngiltere dost ve müttefik Fransa'nın yanında olacaktır diye yanıt vermişti. Sir Neville Henderson yaklaştı. Sir Horace Wilson dimdik arkasında duruyordu. Sir Neville Henderson şansölyesine mesajı uzatıyordu. Alman şansölyesi mesajı onun elinden aldı ve okumaya başladı. Okuması bitince Alman şansölyesi Sir Neville Henderson'a sordu. Monsieur Chamberlain'in mesajı bundan mı ibaret? Daladier bir yudum perno içti, içini çekti ve Sir Neville Henderson ihtiyatla yanıt verdi. Evet, Monsieur Chamberlain'in mesajı budur. Daladier ayağa kalktı ve perno şişesini dolaba koydu. Alman şansölyesi kalın ve boğuk sesiyle konuştu. Bu gece söyleyeceğim sözleri Monsieur Chamberlain'in mesajının yanıtı olarak kabul ediniz lütfen. Daladier düşünüyordu. İtoğlu it, itoğlu it. Ne diyecek acaba? Ne diyebilir? Hafif, belirsiz bir sarhoşluk şakaklarına doğru yükseliyordu. Düşündü. Olaylar beni aşıp ileri gitti artık. Bu bir dinlenme, derin bir rahatlıktı sanki. Düşünüyordu. Savaşı önlemek için her şeyi yaptım. Şu anda savaş ve barış artık benim ellerimin arasında olmaktan çıktı. Artık karar verilecek bir şey yoktu. Yalnızca beklemek kalmıştı ona. Herkes gibi, sokaktaki adam gibi. Gülümsedi. Sokaktaki adam da o. Bütün sorumluluklarından kurtulmuş, temizlenmişti. Kurtarmışlardı, temizlemişlerdi onu. Fransa'nın durumu kesin olarak belli olmuştu. Büyük, sonsuz bir dinlenmeydi bu. Gözlerini halının renkli çiçeklerine dikmişti, başının dönmeye başladığını hissediyordu. Barış, savaş, barışı korumak için her şeyi yaptım ama şu anda için için bu korkunç ve kocaman fırtınanın onu bir zavallı sanan çöpü gibi uçurup götürmesini arzulayıp arzulamadığını, o sonsuz, o kocaman tatil, savaşı heyecanla özleyip özlemediğini düşündü kendi kendine. Umutsuzlukla çevresine baktı ve haykırdı. Gitmedim. Kadın panjurları açmıştı, yatağa doğru geldi ve üzerine eğildi. terlemişti. Philip kadının kokmuş balık kokusunu duydu. Neler söylüyorsun küçüğüm, neler söylüyorsun? Güçlü simsiyah elini göğsüne koymuştu. Güneş sağ yanağında pırıl pırıl bir yağ lekesiyle parılıyordu. Philip ona baktı ve ta içinden kendini aşağılanmış, kirlenmiş hissetti. Gözlerinin çevresinde ve dudak kenarlarında derin çizgiler vardı kadının. Işıkta ne kadar güzeldi diye düşündü Philip. Kadın yüzüne doğru soluk alıyordu. Pembe dilini dudaklarının arasından dışarı çıkarmıştı. Gitmedim diye düşündü kadına. Çok genç değilsin şimdi dedi. Kadının yüzünü tuhaf bir biçimde buruşturdu ve ağzını sımsıkı kapadı. Philip'e senin kadar genç değilim bebek dedi. Philip yataktan çıkmak istiyordu ama kadın onu sımsıkı tutmuştu. Çıplak ve güçsüzdü Philip. Kendini sefil ve pis hissediyordu. Küçük ergele sen diyordu kadın. Küçük ergele. Siyah eller ağır ağır sağrılarından aşağı doğru kaydı. Philip sonunda bekaretini bir zenci kadının kollarında harcamak her erkeğe kısmet olmayacak az bulunur bir şey diye düşündü. Kendini koyverdi. Siyahlı grili etek yüzünün birkaç santim yukarısında dalgalandı. Adam daha az böğürüyordu şimdi. Şimdi bu bir hırıltıydı. Gargara yapıyormuş gibi bir tuhaf hırıltı. Başının üstünde bir ayakkabı havaya kalktı, sivri bir taban gördü, bir toprak parçası yamyazsı tabana yapışmıştı. Taban sedyesinin hemen yanına gürültüyle indi, bastı, siyah düğmeli kocaman bir ayakkabıydı bu. Gözlerini kaldırdı, bir cübbe ve yukarıda yüksekte kara tüyler fışkırmış iki burun deliği gördü. Blanchard kulağına doğru fısıldadı. Bizim ahbabın hali kötü herhalde. Dedi. Papaz getirmişler baksana. Nesi varmış diye sordu Charles. Bilmiyorum ama Piero yolcu diyor. Charles onun yerine neden ben gitmiyorum sanki diye düşündü. İki adam yanından geçtiler. Onları taşıyanlardan ikisiydi. Pantolonlarının kumaşından tanımıştı. Sonra arkasından doğru papazın o kiliselerde sürülen kutsal yağla yağlanmış gibi yumuşak, dokunaklı bir sakin sesiyle mırıldandığı duayı işitti. Hasta artık inlemiyordu. Belki de öldü diye düşündü. Hasta bakıcı yanından geçti. Elinde bir küvet vardı. Charles utançla seslendi. Madam, şimdi gidemez misiniz acaba? 5 dakika. Hasta bakıcı öfkeden kızararak gözlerini Charles'ın yüzüne indirdi. Gene mi siz diye hırsla söylendi. Ne istiyorsunuz? Kadınların tarafına birini yollayamaz mısınız acaba? Adı Catherine, hasta bakıcı. Aa, rahat bırakın beni Tanrı aşkına dedi. 4. kez aynı şeyi söylüyorsunuz. Yalnızca soyadını öğrenmek ve ona kendi soyadımı söyleyebilmek istiyorum. O kadar, sizi işinizden çok da alıkoymaz bu. Genç kadın sertçe, burada biri ölmek üzere dedi. Sanıyor musunuz ki şimdi onu bırakıp sizin sersemce işlerinizle uğraşacağım? Uzaklaştı ve adam yeniden inlemeye başladı. Dayanılmaz bir şeydi bu. Charles aynasını kımıldattı ve birbirine yapışık koyun gibi dizili biçimsiz bedenler ve dipte, en dipte, hastanın yanına diz çökmüş rahibin siyah ve kocaman gölgesini gördü. Tepelerinde, üzerinde ayna duran bir şömine vardı. Papaz ayağa kalktı ve taşıyıcılar bedenin üzerine doğru eğildiler, götürüyorlardı. Blanchard, ölmüş mü diye sordu. Blanchard'ın sedyesinde ayna yoktu. Küçük cenaze alayı ta yanından havaya bir toz bulutu savurarak geçti gitti. Charles öksürmeye başladı. Sonra kapıya doğru giden taşıyıcıların kamburlaşmış, öne inmiş sırtlarını gördü. Yanında bir elbise dalgalandı, döndü sonra durdu. Hasta bakıcının sesini duydu. Burada dünya ile ilgimizi kestik diyordu. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ne oluyor? Ne haber? Papaz efendi. Haberler hiç iyi değil dedi rahip. Hiç iyi değil. Hitler bu gece konuşacak. Ne söyleyeceğini bilmem ama sanırım ki savaş olacak eninde sonunda. Rahibin sesi perde perde Charles'ın yüzüne dökülüyordu. Charles gülmeye başladı. Blanchard gülecek ne var ulan şimdi dedi. Gülüyorum çünkü papaz efendi savaş olacak dedi. Ben bunda gülünecek taraf görmüyorum dedi Blanchard. Charles ben görüyorum dedi. Yapacaklar, savaşlarını yapacaklar sonunda. Donlarına da beraber. Hala gülüyordu. Usul usul gülüyordu. Başının 1 metre 70 santim yukarısı savaştı. Korkuydu, acıydı, yaralanmış gururdu, vatan borcuydu. Ama yerde, yerden bir karış yüksekte ne savaş vardı ne barış. İnsan altı yaratıkların, kokmuş bozulmuşların, toz toprağa karışmış yatmışların sefalet ve utancı vardı yalnızca. Monet savaş istemiyordu. Şampetiye'de ribe istiyordu. Daledi'ye halıya bakıyordu. Bu bir korkulu rüyaydı. Alnının arkasından doğru beynine pençesini alan bu baş dönmesinden sıyırıp alamıyordu kendini. Patlasın, patlasın artık, savaş patlasın. Bu gece açıkça söylesin, bağırsın. O Berlin'deki gözü kanlı azgın kurt. Ayakkabısını hırsla parkeye sürttü. Charles sarhoşluğun karnından başına doğru tırmandığını duyuyordu. Utanç o yumuşak, tatlı tatlı utanç, rahat ettiren, huzur veren utanç. Yalnızca utancı kalmıştı ona şimdi. Hasta bakıcı kapının yanına gelmişti. Bir vücudun üzerinden atladı, rahip ona yol vermek için geri çekilmişti. ''Madam!'' diye bağırdı Charles. ''Madam!'' hasta bakıcı döndü. İri ve güçlü, hafifçe bıyıklı güzel yüzü ve ateş saçan gözleriyle baktı. Charles bütün salonda işitilen berrak ve net bir sesle devam etti. ''Küveti lütfen, küveti, çabuk çabuk!'' ''İşte işte!'' Arkalarından itiyorlar, kollarını iki yana açarak bağıran polisi iterek haykırıyorlardı. ''Hurra! İşte işte!'' Düzgün ve sakin adımlarla yürüyordu. Karısının koluna girmişti. Fred heyecanlıydı. ''Annemle babam pazar, Greenwich'te pazar!'' bağırdı. ''Hurra!'' Onları orada görmek ne kadar heyecan vericiydi, ne kadar güzeldi. Onların ihtiyar bir karı koca gibi kol kola günlük gezintilerini yaptıklarını görürken kimin aklına korkmak gelirdi? Fred valizini sımsıkı tuttu, kaldırdı, başının üstünde salladı, bağırdı. ''Hurra, yaşasın barış!'' İkisi birden dönüp baktılar ve Chamberlain ona bakarak gülümsedi. Fred, huzur ve barışın ruhunun derinliklerine kadar indiğini duydu. Korunuyordu, yönetiliyordu, rahat ve huzur veriliyordu ona. İhtiyar Chamberlain sokaklarda gezinme fırsatını bulabiliyordu daha. Herhangi biri gibi ve ona bakarak gülümsüyordu. Herkes çevresinde hurra diye bağırıyordu. Fred bir İngiliz soylusuna özgü yürüyüşle uzaklaşan Chamberlain'in zayıf sırtına baktı, düşündü. İşte İngiltere. Ve gözyaşları göz pınarlarına hücum etti. Küçük Sadi eğildi ve polisin kolunun altından bir resim çekti. ''Kuyruğa madam, lütfen kuyruğa herkes gibi.'' ''Bir Paris suar almak için kuyruğa mı giriyoruz şimdi? Hem de nasıl? Kuyruğa girdikten sonra da alabilirsiniz. Ne mutlu size.'' Kadın kulaklarına inanamıyordu. ''Sahi mi? Daha neler? Paris suar almak için de kuyrukta bekleyemem. Ömrümde Paris suar almak için kuyruğa girmemiştim.'' Sırtını döndü. Bisikletli adam koltuğunun altında gazetelerle gelmişti. Paketi dükkanın arkasındaki masaya bıraktı ve saymaya başladı. ''İşte işte!'' Kalabalıkta bir uğultu yükseldi. ''Bir dakika!'' dedi adam. ''Bırakın da sayalım.'' ''İtmeyin!'' dedi kadın. ''İtmeyin diyorum size.'' Şişman kısa adam, ''İtmiyorum madam.'' dedi. ''Beni itiyorlar. İkisi aynı şey değil. Anlatabildim mi?'' Sıska adam, ''Ben de karımla adam gibi konuşmanızı istiyorum.'' dedi. ''Anlatabildim mi?'' Matem elbisesi giymiş kadın Emily'ye döndü. ''Sabah beri dinlediğim üçüncü kavga bu.'' dedi. ''Tabii.'' dedi Emily. ''İnsanların en çok sinirli olduğu zaman şimdi.'' Uçak dağlara yaklaşıyordu. Gomez karlı tepelere baktı. Altındaki nehirlere, tarlalara baktı. Solunda yüz süvarlak bir kent vardı. Her şey o kadar küçücük ve gülünçtü ki Fransa'ydı bu. Yeşil ve sarı, yeşil halıları ve ağır sakin nehirleriyle. Elveda, elveda. Dağların içine gömüldüler. Elveda. Rossini kızartması, koronolar ve güzel kadınlar döne döne kızıl ve çıplak toprağa doğru kana doğru inecekti. Elveda, elveda. Bütün Fransızlar oradaydı. Altında yüz süvarlak kentte, su kıyısındaki tarlalarda. Saat 18.35. Karıncalar gibi kaynaşıyorlardı. Hitler'in nutkunu bekliyorlardı. Ben hiçbir şey beklemiyorum. 15 dakika sonra bu tatlı yeşil çayırları göremeyecekti artık. Bu yeşillikleri o korku ve ihtiras toprağından kocaman kocaman kayalar ayırıyordu. 15 dakika sonra o hareketli, keskin, esmer insanlara, o haşin gözlenen yumrukla mutluydu. Dağlar yaklaşıyordu. Şimdi o da esmerdi artık. Düşündü. Barcelona'yı nasıl bulacağım acaba? Girin dedi Zezet. Bir kadındı gelen. Güzel ve şişman bir kadındı. Üzerinde Prens de Gaulle bir tayör ve başında hasır şapka vardı. Burun deliklerini açarak çevresine bakıyordu. Gülümsedi. Sizi rahatsız etmiyorum ya dedi. Hayır hayır buyurun oturun. Kadın sandalyeye doğru eğilerek baktı sonra oturdu. Dimdik oturuyor, sırtı arkada değmiyordu. Sabah beri en azından 40 merdiven tırmandım dedi. Ve insanlar çoğu zaman bir sandalye ikram etmeyi bile düşünmüyorlar. Zezet birden parmağında hala yüksüğün durduğunu fark etti. Yüksüğü çıkardı ve dikiş sepetine attı. O anda biftek tavada cızırdamaya başladı. Kızardı, mutfağa koştu ve gazı kapadı. Ama koku yayılmıştı. Yemek yiyecekseniz engel olmayayım dedi. Zezet, ah zararı yok, vaktim var dedi. Kadına bakıyor ve gülme arzusuyla şaşkınlık arasında bocalıyordu. Kocanız zor diye çağrıldı mı? Dün sabah gitti dedi Zezet. Hepsi gidiyorlar dedi kadın. Korkunç bir şey bu. Maddi bakımdan da zor durumdasınız herhalde. Eski işime başlayacağım gene dedi Zezet. Çiçekçiyim. Kadın başını salladı. Korkunç, korkunç. O kadar dertli görünüyordu ki Zezet kadına sempati duymaktan kendini alamadı, sordu. Sizin de mi kocanız gitti? Evli değilim dedi kadın. Zezet'e baktı ve birden iki erkek kardeşim gitti diye anlattı. Zezet haşin bir sesle ne istiyorsunuz diye sordu. Kadın eh söyleyeyim dedi. İşte gülümsüyordu. Siyasi fikirlerinizi bilmiyorum ama şimdi söyleyeceğim şey bu gibi düşüncelerin dışında zaten. Sigara içer misiniz? Bir sigara verebilir miyim? Zezet tereddüt etti. İçerim dedi. İçeyim. Ocağın önünde dimdik ayakta duruyordu. Elleri arkasında masanın kenarını tutmuştu. Bifteğin kokusu kadının lavanta kokusuna karışmıştı. Kadın sigara tabakasını uzattı. Zezet öne doğru bir adım attı. Kadının incecik beyaz parmakları ve tertemiz cilalı tırnakları vardı. Zezet kendi tırnaklarına baktı, kadının tırnaklarına baktı ve onun bir an önce çıkıp gitmesini istedi. Sonra tabakadan bir sigara aldı. Sigaralarını yaktılar ve kadın konuştu. Bu savaşı ne olursa olsun önlemek gerektiğine inanmıyor musunuz? Zezet ocağa kadar geri geri gitti ve kadına kuşkuyla baktı. Birden içine bir kaygı düşmüştü. Masanın üzerinde bir pantolonla bir jartiyerin durduğunu görmüştü. Kadın devam ediyordu. Güçlerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanmıyor musunuz? Zezet odada ilgisiz bir tavırla yürüdü. Masaya kadar geldiği zaman durdu, sordu. Biz, kim yani? Kadın inandırmak isteyen bir sesle biz kadınlar dedi. Zezet, biz kadınlar diye tekrarladı. Birden çekmeyi açtı, pantolonla jartiyeri çabucak çekmeye soktu, sonra rahatlamış olarak kadına döndü. Biz kadınlar mı? Ama biz ne yapabiliriz ki? Kadın bir erkek gibi dumanı burnundan savurarak sigara içiyordu. Zezet onu Prens de Gaulle tayyörüne, boynundaki yeşim taşından kolyeye baktı ve birden oturup biz diye konuşmak çok tuhaf geldi. Kadın iyi niyetle, tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız tabii dedi. Ama yalnız değilsiniz. Şu anda çok sevgili bir varlığın hayatı için korkan, korkuyla kıvranan 5 milyon kadın var Fransa'da. Altınızdaki katta 6 çocuk annesi Madame Panier oturuyor. Kocası ve erkek kardeşi dün gitmişler. Sokağın karşısında kasabın karısı. Passy'de Düşes Şalo var. Sizi, ooo Düşes Şole diye mırıldandı. Evet. Bu aynı şey değil. Aynı olmayan ne? Aynı olmayan nedir söyler misiniz? Bir kısmımız yemeğimizi kendimiz pişirirken kimimizin otomobili var diye mi? Ha, bakın madam, daha iyi bir sosyal düzen kurmasını herkesten önce istemiş bir kadınım ben. Ama bir savaşın bunu sağlayacağına inanabilir misiniz? Bizi tehdit eden tehlike karşısında sınıf farkları sorunu söz konusu bile edilemez. Bizler her şeyden önce kadınız, madam. Dünyadaki en değerli varlıkları ellerinden zorla alınmış kadınlar. Düşününüz, hepimiz el ele vermişiz, bağırıyoruz. Hayır, bunu istemiyoruz, istemiyoruz. Hadi, hadi, kocanızın evine döndüğünü görmek sizi mutlu etmez mi? 31. ayrımın sonu sayfa 272.